tenen sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 23 İsven 1400 Hicri Kameri, 11 Şaban 1443 ve Miladi 14 Mart 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu rolü üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Velayet Güneşi'nden, İran'ın iyi niyetinden Ukrayna krizinin tersine kadar Viyana Müzakereleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özet. Cumhurbaşkanı Reisi insan haklarını sözde savunanların masumların idamına karşı sessizliğini telin ediliyor dedi. Ali Şamhani güçlü bir anlaşmaya varılana kadar müzakere masasında kalacağız dedi. İran Bağdat Büyükelçisi Erbil'e saldırının İsrail'in casusluk üstüne karşı yapıldığını belirtti. Son 24 saatte koronavirüsten 114 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tıp bayramında doktorlar ve polis arasında arbede yaşandı. Ve Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler devam ediyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Azeri mevkidaşına gönderdiği tebrik mesajında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin kuzey komşularından olan Azerbaycan Cumhuriyeti ile ulaştırma, enerji ve ticaret başı olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirmesine gayret gösterilmiştir. Cumhurbaşkanı Reisi Azerbaycan Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderdiği tebrik mesajında iki ülkenin geçen 30 senede milletlere ve üst düzey siyasi yetkililerinin iradesi doğrultusunda ve tarihi, kültürel ve dini ortaklıklar ve bağlar temelinde ve karşılıklı saygı ve iyi komşuluk çerçevesinde sıcak ilişkilerin geliştiğini kaydetti. Reisi bölgesel ve uluslararası şartların komşu ülkeler arasında sağlam ve düzenli ilişkilerin kuruması önemini artırdığını vurguladı. Reisi ülkenin ekonomik ve ticaret başı olmak üzere her alanda gelişmesinin iki milletin lehine gelişeceğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi insan haklarını savunduklarını iddia eden ülkelerin çifte yaklaşımını eleştirerek bu ülkelerin masum insanların idamına karşı sessizliği ve eylemsizliğinin telin edildiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Reisi Suudi Arabistan'da bir günde 81 kişinin infaz edilmesine gösterdiği tepkide Batılı ülkelerin çifte standartları ve insan haklarını bir araç olarak kullanmaları ve bu gibi girişimlere karşı sessizlik ve eylemsizliklerin kınandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Reisi benzer yaklaşımların ikiyüzlülük işareti olduğunu, siyasi amaçlar için insan haklarını bağımsız devletlere karşı kullandıklarını vurgulayarak, uluslararası örgütler ve özgür medya ve kuruluşların sessizliğine son vermesi gerektiğini belirtti.
Tahran'ın güneyinde yer alan Kum kentinde çeşitli halk kesimleri, alimler, hocalar ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen gösteride Ali Suud'un barbarlığı ve Afganistan ve Pakistan'da Müslümanların katliam edilmesi kınandı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada bu ülkede bir günde 81 kişinin idam edildiğini duyurdu. Kum kentinde protesto eylemi düzenleyenler, mazlum Afganistan, Pakistan şehitleri ve Suudi Arabistan'ın katifli Şii şehitleriyle dayanışma için ve Siyonist rejimin Erbil'deki casusluk üstlerinin füzeyle hedef alınmasını destekleyerek Amerika, Siyonist rejim ve Ali Suud aleyhinde sloganlar attılar. Bu eylemde basın açıklaması yapan Hücretül İslam Seyyid Müfit Hüseyin'i Kusari, Ali Suud'un cinayetlerine protesto ederken bu rejimin masum insanların kanını akıttığını kaydetti. Kusari, Ali Suud rejiminin Suriye, Afganistan, Pakistan ve Lübnan'da birçok cinayet işlediğini vurguladı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, yasal ve mantıklı taleplerimiz karşılanana ve güçlü bir anlaşmaya varılana kadar Viyana görüşmelerinde kalacağız dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, Viyana görüşmelerine ilişkin olarak Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu. Ülkenin tüm unsurları, amaçlı ve iç ve dış atmosferler yaratmadan yalnızca ulusal çıkarları korumak ve geliştirmek için çaba gösteriyor. Yasal ve mantıklı taleplerimiz karşılanana ve güçlü bir anlaşmaya varılana kadar Viyana görüşmelerinde kalacağız. Viyana'da 8 Şubat'ta başlayan yaptırımların kaldırılması konulu 8. tur müzakereleri Cuma günü ikinci kez ara verildi. İran İslam Cumhuriyeti sorumlu bir ülke olarak Amerika'nın Mercan Nükleer Anlaşması'nı ihlal eden taraf olduğu göz önüne alındığında yaptırımları kaldırarak anlaşmaya dönmesi ve yükümlülüklerini yerine getirdiğinin doğrulanması gerektiğini defalarca belirtti.
Dışişleri Sözcüsü basın toplantısında önemli bölgesel ve uluslararası konulara değindi. Haberin ayrıntılarını dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Eripzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki meselelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Iraklı yetkililerin devrim muhafızlarının icra ettiği füzeli operasyonu ilgili açıklamalarına yanıt veren Eripzade, komşularımızdan birinin İran için bir tehdit merkezi haline gelmesi kesinlikle kabul edilemez. Siyonist rejim defalarca Irak toprakları üzerinden İran'ı tehdit etti ve aynı zamanda bu bölgede İslam devrimi karşıtı terör gruplarının toplandığına tanık olduk. Irak merkezi hükümetini ortak sınırlarımızın İran için güvensiz hale gelmesine izin vermemesi konusunda defaatle uyardık ve Siyonistlerin Irak-Kürt bölgesel yönetimindeki faaliyetleri hakkında ikazda bulunduk. Irak'ın bu tür eylemlere bir an önce son vermesi gerekiyor. İşgalci rejimde tüm üsleri konusunda bilgi sahibi olduğumuzu bilmeli dedi. Hatipzade ara verilen Viyana görüşmelerine ilişkin masada kalan bazı kilit meseleler Washington'da alınacak kararı bekliyor. Şu anda anlaşma noktasında değiliz ve Amerika'nın yanıtını bekliyoruz. Müzakere heyetleri başkentlerinde bulunuyor. İstişareler ise çeşitli seviyelerde devam etmektedir ifadesini kullandı. Hatipzade, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın yarın Rusya'nın başkenti Moskova'ya ziyarette bulunacağını duyurdu. Bağdat'ta yapılması beklenen yeni tur Tahran-Riyad müzakerelerine ilişkin Hatipzade, İran ile Suudi Arabistan arasındaki 5. tur müzakere toplantısının kesin tarihi henüz belli değil. İki taraf bir tarih üzerinde anlaştığında toplantı tarihi açıklanacaktır dedi Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi İrac Mescidi, Erbil'e yapılan saldırının Irak'ın egemenliğine değil, korsan rejimi İsrail'in casusluk üstüne karşı gerçekleşeni vurguladı. Mescidi bugün Kerbela'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ın egemenliği, hükümeti ve milletine saygı gösterdiğini ve Erbil'e son sıralarda yapılan füzeli saldırının Irak'ın egemenliğine değil, Siyonistler ve Mossad'ın casusluk üssüne karşı gerçekleştiğini vurguladı. Mescid-i Kürdistan'da Siyonistler için bir üs kurulduğunu ve oradan İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğine karşı faaliyet yapıldığını söyledi. Büyükelçi İran'ın kendi güvenliğinden taviz vermeyeceğini işaretle defalarca Irak-Kürt bölgesel yönetimini uyardıklarına rağmen ancak bu üssün İran'ın güvenliğine karşı kullanıldığını ve İslam Cumhuriyeti'nin de aleyhinde girişimde bulunduğunu belirtti. Devre muhafızları son günlerde Erbil'de Mossad'ın üslerine füzeli saldırı düzenledi.
Bedir Teşkilatı yöneticilerinden Muhammed el-Bayati, Siyonist rejimin casusluk merkezlerinin Irak'ta bulunduğuna işaretle bu merkezlerin Amerika'nın Irak'taki askeri üslerinin yakınlarında bulunduğunu vurguladı. Irak yönetiminin yaşanan olaylardan sorumlu olduğunu ifade eden Bayati, Siyonist rejimin merkezlerinin Amerikan askeri üslerinin yanında yer aldığını ve Irak yönetiminin Siyonist rejimin üslerinin varlığı konusunda ihmalkar davrandığını kaydetti. Öte yandan Irak Kataib Hizbullah Hareketi yayınladığı yazılı bir açıklamada Siyonist rejimin gizli servisi Mossad'ın üslerine yapılan füzeli operasyonun Siyonistlerin Irak topraklarından İran'a yönelik saldırısına tepki olarak gerçekleştirildiğini bildirdi. Kataib Hizbullah Hareketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Erbil'de bulunan Siyonist rejimin gizli servisi Mossad'ın üslerini İranlı güçler tarafından yapılan ve çok sayıda Mossad subayının ölmesine ve yaralanmasına neden olan füzeli operasyon, Irak topraklarında farklı türden bir çatışma aşamasını öngören bir süreçtir. Bu operasyon Siyonist rejimin son haftalarda Irak topraklarından İHA'larla İran'a saldırmasına tepki olarak gerçekleşildi. Buna göre uluslararası ve bölgesel çatışmaları önlemek için yabancı askeri üslerin ve istihbarat üslerinin ülkemizden çıkarılması gerektiğini yineliyoruz. Sesini yükselten ve Siyonist üslerin bombalanmasını kınayanlara diyoruz. Amerikalı ve Siyonist işgalciler Irak güçlerini ve silah depolarını bombalarken bu sesler neredeydi? Şimdiki gibi kınadıklarını duymadık. Birisi İslam'ı, ülkemizi ve kutsal varlıklarımızı savunan, diğeri ise Amerikalıları, Siyonistleri ve Fars Körfezi'nde kan döken yöneticileri savunan iki cephe olduk mu? İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist rejime ait komplo ve şer merkezinin nokta atışı yapan füzelerle hedef aldığını bildirmişti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın yakında Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ziyarette bulunacağı belirtildi. Lübnan merkezli Al Cadi televizyonu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın salı günü Lübnan'ı da kapsayan bir bölge turuna çıkacağını duyurdu. Geçtiğimiz Ekim 2021'de resmi temaslarda bulunmak üzere Beyrut'a giden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Bu Habib'in yanı sıra Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necip Mikati ile bir araya gelmişti.
İran Merkez Bankası ülkenin ekonomisinin %4.1 oranında büyüdüğünü açıkladı. İran Merkez Bankası Ekonomik Hesaplar Dairesi yaptığı açıklamada, Hicri Şemsi 1400 yılının ilk 9 ayında ülkenin gayri safi milli hasıla üretiminin petrol ve petrolsüz olarak sırasıyla 11 trilyon 41 milyar ve 10 trilyon 88 milyar riyale ulaştığını, buna göre önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4.1 ve %3.4 oranında artış yaşandığını bildirdi. Açıklamada İran ekonomisinin petrolsüz olarak 5.8 oranında büyüdüğü de belirtildi. İran'ın dış ticaretinin de geçen 11 ayda 90 milyar dolara ulaştığını, böylece geçen yılın aynı dönemine göre %38 oranında artış olduğu vurgulandı.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili General Aziz Nasirzade, Ordu Hava Savunma Kuvvetleri'nin birçok kabiliyete sahip olduğunu söyledi. Komutan Nasırzade, Ordu Hava Savunma Komutanları toplantısında yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin düşmana üstünlüğünün sorumluluk duygusu ve inançları olduğunu belirtti. Komutan Nasırzade, düşmanın gençlerin inançlarını yok etmek için yatırım yaptığını ve beyan ve bilinçlendirme cihadının düşmanın bu hareketine karşı uygun bir girişim olduğunu ifade etti. Basireten insan gücünün önemli özelliklerinden olduğunu belirten İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Vekili General Aziz Nasirzade, ordu hava savunma kuvvetlerinde birçok yetenek var ve bazen özellikle elektronik savaş alanında teçhizat, modernizasyon, seferberlik ve etkinlik açısından önemli ve faydalı şeyler yapılabilir vurgusunda bulundu.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 114 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3813 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139.063'e, vaka sayısı ise 7.126.906'ya çıktı. COVID-19 hastalarından 2871'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 6.785.933'e ulaştığı bilgisi aktarıldı.
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle doktorlar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyarak basın açıklaması yapmak istedi ancak polis izin vermeyince arbede çıktı. Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası üyelerinden bir grup doktor 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmak için Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. Çelenk töreninden sonra basın açıklaması yapacaklarını da duyuran doktorlar demir bariyerlerle kapatılan anıt alanına girmek isterken polis tarafından durduruldu. Meydanda basın açıklaması yapılmasının yasak olduğunu da gerekçe göstererek doktorları anıta sokmayan polis sadece çelenk koymak isteyenlerin içeri girebileceğini söyledi. Bu sırada içeri girmek isteyen doktorlar ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbede sırasında 89 yaşındaki operatör doktor Erdinç Köksal yere düştü. Polisle bir süre tartışan doktorlar protesto amacıyla çelenkleri demir bariyerlerin önüne bıraktı. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Küçük Osmanoğlu bugün burada 14 Mart'ın 102. yıl dönümünde her yıl yaptığımız gibi taleplerimizi içeren 14 Mart'ın anlamını bildiren bir açıklama yapmak ve çelenk koymak için 3-5 kişilik sembolik bir heyetle buraya geldik. Bize çelenk koymanızda bir sakınca yok. Ancak konuşamazsanız denildi. Biz konuşamadığımız bir yerde böyle bir tasarrufta bulunamayız. Bu yüzden engellemelerle karşılaştığımız polis barikatı önüne çelenklerimizi de bırakıyoruz. Tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun diye konuştu.
Irak-Kürdistan Yurtseverler Birliği liderlerinden Gays el-Surci, Türkiye'nin bu bölgede onlarca askeri üssü bulunduğuna işaretle Bağdat yönetiminin Türkiye'nin her gün yerleşim alanlarına gerçekleştirdiği saldırılarına karşı sessizliğini eleştirdi. Türkiye savaş uçakları 13 Mart günü Dohuk vilayetine bağlı Kanimasi bölgesindeki bir köyü yoğun şekilde bombaladı. Saldırılar ciddi hasara yol açtı. Irak-Kürdistan Yurtsever Birliği liderlerinden olan Gays el-Surci, bugün yaptığı açıklamada Türkiye savaş uçaklarının her gün Irak'ın derinliklerinde hedefleri vurduğunu ancak Bağdat'ın bu saldırılara diplomatik tepki göstermediğini veya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin oturum düzenlemediğini vurguladı. El-Surci, Irak yönetiminin tam olarak Türkiye yönetiminin tam olarak PKK ile mücadele bahanesiyle bölgede en az 26 üs kuran, Irak yönetiminin tam olarak PKK ile mücadele bahanesiyle bölgede en az 26 üs kuran Türkiye'nin işgalcilik dosyasını göz ardı ettiğini kaydetti.
Türkiye'de TL'nin dövizler karşısında değer kaybı sürüyor. Dolar güne 14.80 seviyelerinde, Euro TL ise 16.15 liradan başladı. Geçtiğimiz hafta 15 lira sınırına kadar yükselen dolar TL dalgalı seyrini sürdürdü. Bu hafta dolar kuru güne 14.80 seviyesinde başladı. Euro ise 16.15 TL'de yer alıyor. Bu arada akaryakıt ürünlerinden gaz yağı, kalya kalorifer yakıtı ve full oil indirim geldi. Alınan haberlere göre yerel indirim sonrası gaz yağının fiyatı 2 lira 29 kuruş ucuzladı. Sektör temsilcileri benzin ve motorinde indirim beklediklerini de açıkladılar. Benzin ve motorinde bugün 3-4 TL arasında ucuzlama beklendiği belirtiliyor.
Yemen ordusu ve halk güçlerinin Hacca vilayetinde düzenlediği operasyon sonucu 500'ü aşkın Suudi ve Sudanlı kiralık unsurun öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Ensarullah sitesinde yer alan habere göre Yemen ordusu ve halk güçleri ülkenin kuzeybatısında yer alan Hacca vilayetinin Herz kentinin batısında Suudi ve Sudanlı unsurların mevzilerine yönelik yoğun operasyon düzenledi. 2 gün süren operasyonda onlarca bölge ve köyün saldırganların işgalinden kurtarıldığı, operasyonda 80 Sudanlı ve 15 Suudi unsurun öldüğü ve onlarca kiralık unsuru da yaralandığı ifade edildi. Operasyonda Yemen güçleri saldırganlara ait çok sayıda askeri teçhizat, araç, tank ve silah ele geçirdiler.
Rusya'nın başlattığı operasyon nedeniyle Moskova-Kiev heyetleri arasında başlayan görüşme teknik ara sonrası yarın devam edecek. Ukrayna tarafı görüşmeden önce Rusya ile barış görüşmelerinde ateşkesi ve Rus askerlerinden çekilmesine gündeme getireceğiz demişti. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin video konferans yoluyla yapılan 4. turu yarın kaldığı yerden devam edecek.
Ve Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'daki savaşın sona erme tarihine ilişkin bilgi vermeyeceğini belirterek, tüm planlar daha önce onaylanmış sürede tamamlanacaktır ifadesini kullandı. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki kalabalık şehirlere doğrudan saldırılmaması talimatı verdiğini söyledi. Ukrayna'daki silahlı milliyetçi unsurların yerleşim yerlerinde konuşlandıklarını anlatan Peskov, Kiev dahil kalabalık nüfuslu bölgelere yönelik askeri operasyon ağır sivil kayıplara yol açacaktır. Dolayısıyla operasyon planları bu şartlar göz önüne bulundurularak yapıldı diye konuştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Venezuela'nın Rusya ile işbirliğini vurgulaması konusunda. Amerika'nın Moskova'nın Güney Amerika'daki en önemli müttefiki olan Venezuela'yı Rusya'dan uzaklaştırmaya çalışırken Venezuela Dışişleri Bakanı ülkesinin Rusya'nın gerçek müttefiki olduğunu vurguladı. Felix Plasencia González, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i uluslararası toplumun bir üyesi olarak Caracas'ta saygı duyulan bir devlet başkanı olduğunu ifade etti. Venezuela Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamasından önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmede Caracas'ın Moskova'nın Ukrayna girişimine destek verdiğini ve Amerika ile NATO'nun istikrarsızlık oluşturan eylemlerini kınadığını belirtmişti. Moskova ve Caracas özellikle Hugo Chavez döneminde birbirine yaklaştı ve son yıllarda bu yaklaşma çeşitli alanlarda devam etti. Bu özellikle Venezuela'ya yönelik tek taraflı Amerika yaptırımlarının Caracas için sorun yaratmasından sonra hızı 2 katlandı. Maduro özellikle Venezuela'da yaşanan COVID-19 salgınının ardından bu ölümcül hastalıkla mücadele için Moskova'ya yardım çağrısında bulunması Rusya'dan olumlu yanıtla karşılaştı. Bu bağlamda Maduro, Rus yapımı Sputnik V aşısını sağlayarak Venezuelalıları ücretsiz olarak aşılamayı başardı. Şimdi bile Ukrayna krizinde Venezuela hükümeti krize barışçıl bir çözüm bulmakta ısrar ederken, Avrupa ve Amerika'nın Rus halkına yönelik yaptırımlarını ve ekonomik saldırılarını illegal ve insan haklarını ihlal olarak nitelendirdi. Venezuela Başkanı'na göre Kuzey Atlantik Paktı, NATO ve Amerika her zaman Rusya'ya askeri açıdan karşı koymayı ve onu kontrol etmeyi amaçlamıştır. Bu konuyu Rusya Başkan Yardımcısı Yuri Borisov da vurgulayarak Karakas'ın bu artan güvensiz ortamda Rusya'nın stratejik ortağı olduğunu belirtti.
Venezuela yetkililerinin Ukrayna Savaşı'nda sergilediği tutum, dünya piyasalarında petrol ve ürünleri ile ilgili yaşanan sıkıntının ardından Washington'un Venezuela ile ilişkilerini iyileştirmeyi ve müzakere için ön ayak olduğu bir ortamda sergileniyor. Amerika'dan üst düzey bir heyetin geçen haftalarda Venezuela'nın başkenti Caracas'ta devlet başkanı Nicolas Maduro ile görüştüğü bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmelerde enerji tedarik konusunun gündeme geldi, aktarıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Amerikalı yetkililerin Venezuela ziyaretinin amacını enerji ve enerji güvenliği dahil olmak üzere bir dizi konunun istişare edilmesi olarak açıkladı. Bilindiği üzere Caracas 2019 yılından beri Amerika ve müttefikleri tarafından tek yanlı yaptırımlara maruz kalmış ve Washington, Venezuela'da yapılan Cumhurbaşkanlık seçimlerini resmiyete tanımazken muhalefet temsilcisi ve kendini Venezuela Cumhurbaşkanı olarak tanıtan Juan Guaido'yu destekledi. Venezuela ekonomi ve siyasi meseleler uzmanı Luis Vincent Leon, Amerika çıkarlarının Venezuela'nın üretimini artırması ve uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatının sabit kalması için yardımcı olmasını gerektirdiğine işaretle son günlerde varil başı fiyatının artması nedeniyle Amerika'da benzin fiyatlarının artmasına sebep olduğuna atıfta bulunarak aslında Amerika daha önce Caracas'a yaptırımla Rusya'nın ham petrolüne yönelen Meksika körfezi kıyı ülkelerine Venezuela'dan ihracatını artırmasını istiyor dedi. Fakat Amerika'nın talebi Venezuela yetkililerinin muhalefetiyle karşılaştı. Nitekim Venezuela Petrol Bakanı Tarık El İsemi, Ukrayna konusunda Caracas'ın Moskova'ya destek konusunda güvence verdi. Görünüşe göre Amerika'nın tüm çabalarına rağmen Venezuela bu ülkeye teslim olmak istemiyor ve Rusya ile çeşitli siyasi, ekonomik, kültürel ve sağlık alanlarında mevcut işbirliğini güçlendirmenin altını önemli çiziyor. Bu yüzden de Washington'un Moskova ve Caracas arasındaki ilişkileri bozma çabaları bir yere varmayacağı anlaşılıyor.
Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Rusya'ya yardım konusunda Amerika'nın Çin'i uyarması etrafında. Amerika Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, pazar günü Çin'i Rusya ekonomisini destekleme ve Rusya'ya yönelik batı yaptırımlarının sonuçlarını azaltma çabaları konusunda uyardı. Sullivan, Çin'in Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunu zaten bildiğini iddia ederek, Çin'in Rusya'ya verdiği gerçek mali ve ekonomik desteği yakından takip ediyoruz. Pekin'i hiçbir ülkenin Rusya'nın ekonomik kayıplarını tazmin etmeye çalışmasına izin vermeyeceğimizi bildirdik, dedi. Amerika'nın Pekin'e yaptırım uygulamaya hazır olup olmadığını belirtmeyen Sullivan, bu gibi çalışmaların Çin için kötü sonuçları olduğunu iddia etti. Jake Sullivan, Çin kıdemli dış politika görevlisi Yang Jiechi ile üst düzey görüşmeler için bugün Roma'ya giderek Ukrayna krizi konusunda Pekin'in üst düzey görevlisiyle görüşecek. Rusya ve Çin, Amerika'nın uluslararası alandaki iki güçlü rakibi olarak son yıllarda geniş ilişkiler kurdular ve Amerika'nın her zaman üst düzeyli belgelerinde her iki ülkeden Amerika'nın en büyük tehditleri olarak söz edilen Washington'un tehditleri ve baskılarına karşı mücadele bağlamında birbiriyle stratejik ilişkiler kurdular. Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya karşı askeri operasyon başlaması ardından Batı dünyası, Rusya'ya karşı çeşitli siyasi, diplomatik, ekonomik ve ticari, medya ve spor, ayrıca güvenlik ve askeri alanlarda geniş çaplı bir savaş başlattılar. Fakat Çin kendi makro eğilimleri doğrultusunda bu savaşa katılmazken hatta Moskova'yı bile kınamadı. Bunun en bariz örneği Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan Batı destekli karara çekimser kalması ve Pekin'in Rusya ve Ukrayna savaşına karşı tutumunu açıklamasıdır.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bu konuda birkaç meseleye işaret etti. Birincisi, Çin'in tüm ülkelerin toprak bütünlüğünün koruması ve saygı duyulmasına kesin vurgu yapmasıdır ve Birleşmiş Milletler şartının ilkelerine de ciddi şekilde bağlı kalmasıdır. İkinci konu, tüm ülkelerin mantıklı güvenlik endişelerine saygı gösterilmesi zaruretidir. Bu nedenle NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin 5. turu, yani Ukrayna'nın NATO üyeliği hedefi göz önüne alındığında Rusya'nın meşru güvenlik talepleri ciddiye alınmalı ve doğru şekilde çözülmelidir. Pekin, Ukrayna savaşında her iki tarafa da itidal ve barışçıl bir anlaşmaya varmak için diplomatik çabalara destek çağrısında bulunarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna krizinin çözümünde etkin rol ifa etmesi gerektiğine inanıyor. Pekin'in tutumu ve Rusya-Çin arasındaki kapsamlı ilişkilerin seviyesi göz önüne alındığında Moskova'nın şimdi işi görülmemiş Batı yaptırımlarının yıkıcı etkilerini hafifletme ve kendisine eşlik etmek bağlamında Çin'e büyük umutları da bağlamıştır. Zira son yıllarda iki ülke arasında birçok ekonomik, ticari, enerji ve de güvenlik ve askeri anlaşmalar yapılmıştır. Üstelik Pekin ve Moskova ikili ticarete doların etkisini azaltmak bağlamında sürekli olarak kendi ulusal paralarını karşılıklı ticarete kullanmışlardır. Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olduğu düşünüldüğünde Batı'nın ekonomik ve ticari yaptırımlarına ve baskılarına karşı mücadelede Rusya'ya etkili yardım sağlayabilir. Washington aynı zamanda Çin'in Rusya'ya askeri yardımlarından endişe ediyor. Fakat Çin'in Washington elçiliği bu iddiayı da şiddetle reddetti. Rusya Maliye Bakanı Anton Silvanov, Moskova'nın Batı'nın yaptırımlarına karşı Çin'in yardımları üzerine hesap açtığını işaretle Çin ile ortaklık şartlarımız sadece bu ülkeyle mevcut işbirliğimizi sürdürmek de kalmazken aynı zamanda Batı pazarlarının kapandığı bir ortamda bu işbirliğini artırmamızı da sağlayacaktır, diyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la nataqa an tabanna bakir.
Biramsi tarjistvenna i v общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz.
Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Rusya'nın başlattığı operasyon nedeniyle Moskova-Kiev heyetleri arasında başlayan görüşme teknik ara sonrası yarın devam edecek. Ukrayna tarafı görüşmeden önce Rusya ile barış görüşmelerinde ateşkesi ve Rus askerlerinin çekilmesini gündeme getireceğiz demişti. Kremlin harekat plana göre ilerliyor zamanında sonlandırılacak açıklamasını yaptı. Öte yandan misket bombası yüklü Tochka U roketiyle saldırı düzenlenmesi sonucu Donetsk'in merkezinde 20 sivilin yaşamını yitirdiği ve 28 sivil de ağır yaralandığı haberini de duyduk. Biz bugünkü sohbetimizde Rusya-Ukrayna krizi konusunda Türkiye'nin üstlenmiş olduğu bu arabuluculuk rolüne değinmek istiyoruz bugün sohbetimizde. Geçtiğimiz günlerde bu krizle ilgili siyasi analist Sayın İhsan Kaçay ile konuşmuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'nin bu konuyla ilgili üstlenmiş olduğu rolünü gözden geçireceğiz ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim.
Şimdi bu konuyla ilgili ve bu kriz konusunda bir başka mesele de Türkiye'yi ilgilendiriyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz günlerde evet. Tam İsrail Başkanı'nın Türkiye yapacağı ziyareti sırasında Antalya'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna zirvesi düzenlendi ve Dışişleri Bakanları buraya katıldılar ve Türkiye arabulucu konumunda burada krizi çözmeye çalıştı. Ancak Rusya ve Ukrayna bu konuda bir tür ifadelerinde anlaşamadıklarını açıkladılar. Ve şimdi Türkiye'de ister ekonomik açısından olsun veya kültür açısından da bu krizden kimi uzmanlara göre nasibini almıştır. Rusya'dan, Ukrayna'dan Türkiye'ye olan seferler bu krizin başladığından beri iptal edilmiştir. Türk lirasının da değer kaybetmesi bu konudan etkilenmiştir şeklinde yorumlar var, duyuyoruz. Şimdi Türkiye'nin burada ifa ettiği veya ifa etmeye çalıştığı rolünü siz nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Ya açıkçası şudur, birinci derecede Türkiye şu anda ilgileniyor. Yani savaşın başladığı günden itibaren, 16. günüydü savaş, işte başladığı günden itibaren Türkiye etkileniyor. Nasıl etkileniyor? Bunun reçetesini her gün görüyoruz. Evet, TL yani Türk lirası her gün dolar karşısında, yani döviz karşısında değer kaybediyor. Bu bir. İkinci, Türkiye şu anda çok ciddi bir şekilde ayçiçek yağı sıkıntısını çekiyor. Mesela Türkiye'de gündem oldu. Herkes bir şekilde stoklamaya çalıştı. Herkes paralarını çekip bir şekilde ayçiçek yağı almaya başladı. Benzin ve mazot her gün 5 kuruş, 10 kuruş, 15 kuruş sürekli bir zam geliyor. Her akşam neredeyse benzine zam geliyor. Yani Türkiye şu anda ekonomik olarak yani ya da akaryakıt olarak ya da o diğer ayçiçek yağı yani beslendiği Ukrayna ve diğer ülkeler konusunda hepsinde şu anda Rusya'da falan ciddi bir aldığı şeylerden dolayı ciddi bir şekilde etkileniyor. Ki bu kadar uzağında olmasına rağmen ki Türkiye bu süreçte biraz daha ara yolu bularak hareket etti. Yani para seçmedi. Fakat şunu da söylemek lazım, yani Türkiye'nin ara buluculuk yaptığı ya da müzakere süreçleri falan açıkçası bana çok fazla şey gelmedi. Yani savaşa yönelik bir barış süreci falan olacağına dair, ki kendileri de çok iyi biliyorlar. Yani iki ülkenin, yani Ukrayna ve Rusya'nın talepleri yani çok çok birbirinden uzak. Yani çünkü Donbass bölgesine çekilmesi gerektiği, Ukrayna topraklarına Kırım dahi çekilmesi gerektiği söyleyen bir Kiev var. Yani Ukrayna var. Öbür tarafta Moskova'da kesinlikle bu mevcut yönetimi aslında kabul etmeyeceği, hemen ima ettikleri nokta bu falan. Türkiye bunu bile bile evet bir iyileştirme olabilir mi falan toplantı biraz daha diplomatik nezaket ya da diplomatik müzakereler çerçevesine gelişiyor. Fakat sonuç alması imkansız, fakat savaştan da Türkiye çok ciddi bir şekilde etkileniyor, ki muhtemelen de etkilenecek. Çünkü Türkiye'nin hem Ukrayna hem Rusya ile olan çok ciddi hem ekonomik ilişkileri hem de başka askeri anlamda da çok ciddi ilişkileri var. İşte silahlar da satılıyor. Öbür taraftan da S-400'lerdir, S-500'ler falan meselesi falan var. Yani Türkiye tabii öbür taraftan da Türkiye NATO ile bir sıkıntı yaşayacak muhtemelen. Yani yaptırımlar falan çok daha netleşirse bu sefer NATO'nun S-400'lerin direkt geri verme olasılığı falan baskısıyla karşılaşacak. Yani bunlar hepsi birbirini takip eden şeylerdir, ki daha 16. 17. gününde falan savaşın. Fakat bu ilerledikçe, biraz daha da yayıldıkça, ki biz umarım öyle yayılmaz, bir an önce sona erer. Fakat yayıldıkça da aslında komşu ülkelerle birlikte Türkiye, en fazla Türkiye'nin etkileneceği çok net ve bu şu anda Türkiye vatandaşlarına çok net bir şekilde yansıyor. Savaşın faturası dediğim gibi her gün mazota her akşam 5-10 kuruş zam geliyor ve akabinde diğer çelik, ki zaten Türkiye'nin ekonomisi şu anda çok ciddi bir buhranda, yani ciddi bir sıkıntı içerisinde ve yansımasıyla birlikte açıkçası ciddi bir sıkıntı. Fakat Türkiye bir de şimdi çok ilginçtir. İşte Ukrayna ve Rusya'yı bir araya getirdiğin akabinde Sayın Erdoğan hemen şeyi aradı, hemen Biden'ı aradı, Amerika Başkanı'nı aradı, şunu söyledi. Yani bir bilgilendirmede bulundu, fakat akabinde de ben bunları bir araya getirdim. Yani okuması böyle. Ben bunları bir araya getirdim. Siz de bizim üzerimizdeki yaptırımları bir an önce, biliyorsunuz Türkiye üzerinde de bazı yaptırımlar falan var, bunlardan vazgeçin. Bu bir an önce şey, yani öbür taraftan da bu müzakere süreci biraz kendileriyle de ilgili, yani Türkiye ile ilgili yaptırımlar ya da Amerika ile ilişkilerin biraz daha iyileşmesi üzerine, ki siz de bahsettiniz tabii. Diğer etken de işte İsrail Cumhurbaşkanı'nı buraya davet edip, yani daha doğrusu İsrail üzerinden Amerika ile ilişkileri biraz daha yumuşatıp biraz daha geliştirme çabasını görüyoruz Türkiye'de.
Tahran Radyosu.
Son olarak İhsan Bey, şimdi bu kriz patlak verdiği süreçte Türkiye Rusya'ya da dolaylı bir şekilde bazı uyarılarda bulundu. Şimdi Rusya ile Batı arasında sizce Türkiye hangisini tercih eder Ukrayna krizi ile ilgili?
Yani şu anda Türkiye açıkçası Ukrayna krizi içerisinde Türkiye biraz, çünkü az önce orta yol tercih etti. Fakat bu orta yol tercih etmesi şu anda yani net değil. Yani çünkü NATO'da çok fazla şu anda Türkiye üzerinden baskı kurmuyor. Yani hatta gerçi Almanya'nın da belli milletvekiller, Amerika'da belli milletvekiller, Yunanistan'da milletvekiller ve parlamento Amerika'nın ve NATO'nun Türkiye üzerinden ciddi baskı oluşturması için, yani Rusya yaptırım konusunda onun da tarafını seçmesi konusunda ciddi şeyler yapıldı, genelgeler falan verildi. Fakat bugüne kadar halen Türkiye orta yol, yani üçüncü yolu şu anda tercih etmiş ve ama savaşın seyri bunu belirleyecek. Yani Türkiye şimdi öbür taraftan ya NATO'dan çıkmak zorunda kalacak, ki çok zor. Yani Türkiye orayı tercih edeceğini tahmin ediyorum. Bana göre Türkiye eğer çok işler biraz daha ilerlerse Türkiye daha çok Batı'yı tercih edecek, NATO ve Amerika tercih edecek. Çünkü İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye çağrılması, tekrar işte Amerika ile yeni ilişkilerin biraz daha da ilerletilmesinin göstergesi budur. Muhtemelen Türkiye Rusya'dan ziyade daha çok Batı'yı tercih edecek.
İhsan Bey, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Bugün sohbetimizde Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili Türkiye'nin bu konuda ifa ettiği arabulucu konumu hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Siyonist rejime ve onun Erbil'deki ajanlarına indirilen darbeyi takdir etmesi, Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın Amerika'nın Lübnan'ı teslim olmaya zorlamaktan vazgeçmesi gerektiğini Çünkü dirençli Lübnan'ın her zaman başı dik olacağını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran'ın İsveç'in insan hakları karşıtı tutumuna tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yargı Erkeği Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi'nin İsveç yönetiminin İranlı bir vatandaşı fişlemesi ve kendisine insan haklarına aykırı bir şekilde davranılmasını eleştirdi. Konu hakkında bir açıklama yapan İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi, İranlı vatandaş Hamid Nuri'nin 9 Kasım 2019'da Stockholm Havalimanı'nda tutuklanması, İsveç yargısı ile münafıklar terör örgütünün işbirliği yaptığını ortaya koyduğunu belirtti. İsveç yönetimi ve yargı kurumunu eleştiren Garibabadi şöyle dedi. İsveç savcısı hiçbir detaylı araştırma yapmadan İsveç mahkemesinden Nuri hakkında tutuklama kararı çıkarmasını istedi. Bu talebin dayanağı sırf münafıklar terör örgütünün birkaç terörist üyesinin mesnetsiz sözleriydi. İranlı vatandaş Nuri'nin beraat ilkesi ve serbest seyahat hakkı İsveç yetkilileri tarafından ihlal edildiğini kaydeden Garibabadi şunları kaydetti. Nuri tutuklandığı andan sözde soruşturma süreci tamamlanarak hakkında iddianame hazırlandığı güne kadar tam 21 ay tutuklu bulundu ve bu süreyi de tek kişilik hücrede geçirdi. İsveç yönetimi münafıklar terör örgütü ve Ahvaziye terör örgütü gibi terör örgütlerini destekleme politikası hakkında hesap vermesi gerektiğinin altını çizen Garibabadi, İsveç Avrupa'da İran karşıtı terör eylemlerini yönetme merkezine dönüştüğünü vurguladı.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Hizbullah hareketinin katil Ali Suud rejiminin Arap Yarımadası'ndaki mümin gençleri öldürmesinin bu rejimin mezhepçiliğinin ve ayrımcılığının en kötü şekli olduğunu duyurması, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun Yemen halkına karşı savaşın başlamasından bu yana 10 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü veya yaralandığını bildirmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Suud rejiminin cinayetlerine karşı Iraklı yetkilinin tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak'taki Asaib Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri, Suudi Arabistan'da 81 kişinin idam edilmesini kınayarak Ali Suud'un her geçen gün insanlığın alnında bir utanç lekesi olan suçlar işlemeye devam ettiğini ifade etti. Suudi İçişleri Bakanlığı cumartesi günü bir günde 81 kişiyi idam ederek ülkedeki insan hakları ihlallerini sürdürdü. İdam edilenler arasında daha önce Suudi hükümeti tarafından çeşitli bahanelerle tutuklanıp hapsedilen 41 Katif Şii genci de bulunuyor. İrib'in bildirdiğine göre Irak'taki Asaib Ehli Hak Hareketi'nin Genel Sekreteri Kays Hazali Twitter'da Suudi rejiminin onlarca insanı çoğu mezhepçi ve menfur nedenlerle bazıları ifade özgürlüğüyle ilgili acımasızca infaz ettiğini belirtti. Hazali Suud rejiminin bu cinayetleri işleyerek insanlara onurlu bir şekilde yaşama ve yaşama hakkını garanti eden İslam'ı en basit ilkelerine karşı olduğunu göster önüne serdiğini sözlerine ekledi.
Hemşeri gazetesinde İsrail'in Batı Azerbaycan'da casusluk çetesinin çökertildiğini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti İstihbarat Genel Müdürü, Siyonist rejim İsrail'in bu eyalette en büyük casusluk çetesine ağır darbe indirildiğini açıkladı. Konu hakkında bir açıklama yapan Batı Azerbaycan Eyaleti İstihbarat Genel Müdürü, bu yıl eyalette yeni yeni faaliyete geçmeye çalışan Siyonist rejimin en büyük casusluk çetesini çökerttiklerini belirtti. Batı Azerbaycan Eyaleti İstihbarat Genel Müdürü şunları kaydetti. İmam Zaman Aleyhisselam'ın atsız askerlerinin faaliyetlerinin kapsamı önceden tasarlanan komploları ve toplumun güvenliğine yönelik tehditlerini boşa çıkarma, ayrıca bu tür çetelerin elebaşları ve üyelerini tespit etmeye yöneliktir. Nitekim bu faaliyetleri ile İran İslam Cumhuriyeti'nde kalıcı güvenliği sağlamayı başarmıştır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden adlı sohbetimizle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen hafta İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Bilgiler Meclisi Başkanı ve temsilcileriyle görüşmede önemli beyanatta bulundu. Ayetullah Hamenei konuşmasının başında ilkin Şabaniye bayramlarını ve özellikle Şaban ayının ortasında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın veladeti dönümünü tebrik ederek bu bayramı insanların tarihi arzularının filizlendiği gün niteledi.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Şaban ayının manevi azameti ve güzel münacatları ve özellikle Şabaniye münacatının yüce muhtevasına işaretle herkesi bu bereketli aydan mümkün mertebe yararlanmaya davet ederek şöyle buyurdu. Gerçekten Allah-u Teala ile bu şekilde konuşmak ve Hak Teala Hazretini hacetlerimizi arz etmek fevkalade bir şeydir. Çok muhteşemdir. Şu cümlede beyan edilen "Elahi beka aleyke illa alhaqtani be mahalle ahli taateke vel masvas salihe min marzat" ibare ya da rahmetli imamımız sürekli dualarında beyan ettiği şu cümle "Elahi habba li kemalel inqita'i eleyke ve anil absara kulubena be ziya'i nazareha eleyke hatta tahriqa absarul kulube hucuban nur" bizler gerçekten bunları nasıl söyleyebiliriz? Bizim önümüzde karanlık perdesi bir bir ardı sıra duruyor. İşte o sırada bu dua şunu talep ediyor. Hatta tahriqa absarul kulube hucuban nur.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Bilgiler Meclisi İslami Nizam'ın temellerini güçlendirmesinde etkili rol ifa eden kurumlardan biri olduğu, nizamın güçlü olması devam ettiği sürece milli gücü ve milli kuvveti gerçekleşeceğini belirtti. Ayetullah Hamenei milli güç ve kuvveti de şöyle açıkladı. Milli güç her millet için hayati bir konudur. Yani eğer bir millet bağımsız olmak, onurlu yaşamak, kendi hayati kaynaklarını kendi isteklerine göre ve kendi yararına kullanmak, temel meselelerde kendi karar vermek ve onu bunu izlemek zorunda kalmamak, ecnebilerin tamah gütmesinden kaygı duymamak ve sürekli korku içinde yaşamamak istiyorsa, eğer bir millet bunları istiyorsa ne yapmalı? Tabii ki güçlü olmalıdır.
Güçlenmek ise çeşitli unsurların birbiriyle kenetlendiği bir topluluktur. Öyle ki bunlar bir araya geldiğinde milli güç oluşturur. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamini şöyle devam ediyor. Milli gücün bir erkanı da bilim ve teknolojidir. Yani bu gücün bir bölümü bilim ve teknolojidir. Bir erkanı ise düşünce ve düşünmektir. Düşünceli olmak, bilimli olmaktan farklıdır. Düşünce olmalıdır. Hani şu bizim sloganını attığımız ve kim bu sloganı atarsa bizde kabul ettiğimiz hür düşünmenin tesiri fikri açıdan ilerlemektir. Yani eğer fikri ilerleme olmazsa, millet velev ki bilim ve benzeri şeyleri elde ederse ona bir faydası olmayacaktır.
Tahran Radyosu.
Emniyet ve savunma gücü, ekonomi ve genel refah, siyaset ve siyasi ve diplomatik pazarlık gücü, kültür ve yaşam tarzı başka milletlere etkileyen cazip ve etkileyici mantık, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin milli gücün diğer bileşenleri olarak işaret ettiği bileşenlerdi. Ayetullah Hamene'yi şöyle ekledi. Milletleri kazanmak her ülke için stratejik derinlik yaratır ki bu da çok önemlidir. Milli gücün şu bileşenlerinden hiçbiri bir başka bileşenin lehine kesilmemelidir. Tüm bunlar bir arada olmalıdır ki bu da mümkündür.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamini konuşmasının devamında bazı örnekler vererek birinin çıkıp da düşmanlar bizim üzerimizde hassas olmamaları için bizim savunma gücümüzü ve dış güvenlik gücümüzü azaltmamızı ya da bölgesel meselelerde varlık sergilemememizi ya da bunca emek ve bunca hassasiyetle elde ettiğimiz nükleer yeteneğimizi bir kenara bırakmamızı önermekten daha büyük bir saflık olmayacağını belirtti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bu bağlamda şöyle dedi. Bölgesel meselelerde varlık sergilemek bizim stratejik derinliğimizdir. Bu durum başlı başına nizamı güçlendirme aracıdır. Biz nasıl bunları elimizde bulundurabildiğimiz ve bulundurduğumuz halde kaybedebiliriz? Nükleer mesele de aynı şekilde bilim ve teknolojide ilerleme meselesidir ve bizim geleceğimize aittir. Biz yakında ve pek de geç kalmadan birkaç yıl içinde nükleer enerji ürünlerine ihtiyacımız olacaktır. Yani tam olarak muhtaç olacağız. Peki o zaman kimi elimize uzatabiliriz ki?
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi yaptırımlara maruz kalmamak için Amerika veya başka güçlere karşı geri adım atmamız gerektiğini inananların yanlış düşündüklerini, bu zümre gevşek ve yanlış delilleri geçmişten bugüne dek var olduklarını belirterek şöyle ekledi. Eğer bu yıllarda nizamın güç kollarını kesmek isteyenlere müsaade edilmiş olsaydı, bugün ülkemiz büyük tehlikelerle karşı karşıya kalırdı. Ancak Yüce Allah irade buyurdu ve yardım etti ve bunlar bunu yapmaya fırsat bulamadı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi konuşmasının devamında milli iktidarın diğer bazı erkanlara işaretle halk kitlelerine doğrudan ilgilendiren milli vahdet, milli itimat, genel umut, milli özgüven, milli imanın korunması, halkın geçim meselesi, sosyal meselelerin kolaylığı ve akıcılığı gibi meseleler milli iktidarın artmasında çok önemli etkenler olduğunu belirterek, bu tür meselelerin halledilmesi halkın bir bütün olarak ve %100 katılımla meydanlarda olmalarına vesile olacağını ifade etti.
Günümüzde iletişim dünyası ve internet medyası ve sosyal ortamın genişliğine bakıldığında, müstekbir güçlerin saldırıları, askeri saldırı ve savaş durumundan sıyrıldığı ve yumuşak savaş olarak mahiyetini değiştirdiği anlaşılır. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu savaşta küçük ve büyük şeytanların insanları kandırma peşinde oldukları konusunda uyararak, bu şeytanlar yeni kitle iletişim araçları üzerinden her türlü yalan yanlış sözü bezeyerek doğru ve haklı gibi gösterdiklerini ve toplumun kafasını en derinlerine ulaşarak insanları iman, umut ve itimattan soğutmaya çalıştıklarını kaydetti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, düşmanların en önemli gündem maddesi avam kesimi kandırmak için özel kesimi kandırmaya çalışmalarından ibaret olduğunu belirterek şöyle devam etti. Bizim ülkemizin tarihinde en ağır yumuşak savaşlar son dönemde devam ediyor. Düşman sürekli işbirlikçi yetiştiriyor, bazılarını tehditle, bazılarını rüşvetle ve türlü imkanlarla. Dolayısıyla hali hazırda çok ağır bir yumuşak savaşta karşı karşıyayız.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, İran'a dayatılan yumuşak savaşın ağır olmasının sebebini İran milletinin güçlenmesi şeklinde beyan ederek şöyle dedi. Sebep şu ki biz daha da güçlendik. Evet, biz güçlendik. Bugün hak cephesi altyapılar ve imkanlar bakımından daha da güçlenmiştir. Bu yüzden bugün düşmanın hak cephesiyle yüzleşmesi kolay bir iş değil, zorlu bir iştir. Dolayısıyla yumuşak savaşa yöneliyorlar ve tüm çabaları zihinleri bozmaktır ki bunun sebebi de bizim güçlü olmamızdır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei ayrıca günümüzde çok sayıda basiretli, saikli ve mümin insan gücü üniversitelerde, dini ilimler merkezlerinde, özellikle gençlerle ilgili kurumlarda yetişene ve düşmanların çabalarına karşı gerçek direkler olduklarını ve düşmanın komplike yumuşak savaşı ile mücadele yolu beyan cihadı olduğunu bildiklerini kaydetti. Beyan cihadı İmam Ali Aleyhisselam'ın evlatlarından birine yazdığı mektupta dillerle cihad şeklinde sözünü ettiği cihad biçimidir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei konuşmasında beyan cihadı hakkında bazı noktaları hatırlattı. Ayetullah Hamenei ilk noktada beyan cihadına ağır bütçe tahsis etmenin yanlış ve sonuçsuz bir hareket olduğunu belirtti. Beyan cihadında başarılı olmak için eski yöntemleri bir kenara bırakmak ve yumuşak savaşın silahlarını güncelleştirmek gerektiğini kaydeden Ayetullah Hamenei şöyle ekledi. Beyan silahının önemli yazılım bölümü vardır. Burada yenilikçilik şarttır. Burada yeni sözler söylenmeli ve beyanda yeni yöntemler kullanılmalıdır. Bence bugün etkili bir silah gibi çalışabilecek en önemli şey İslami yüce kavramları beyan etmektir. Bizim birçok alanda, marifet alanında, maarif alanında söylemediğimiz birçok sözümüz vardır. Dünya için cazip ve güzel olan söyleyebileceğimiz birçok sözümüz vardır. İslami yaşam tarzına ilişkin konularda bizim söylemediğimiz birçok sözümüz vardır. Şimdi diyelim ki bir konu çevre konusu, bir konu hayvanlara karşı davranış konusu, bir konu aile ocağı ile ilgili konudur. Tüm bunlar yaşam tarzı ile ilgilidir. İslam dini bu alanlarda söyleyecek çok güzel sözleri vardır. Bu sözleri İslami kaynakların içinden çekip özetlemek ve herkese sunmak mümkündür.
İslami inkılap rehberi Ayetullah Hamenei ayrıca İslami hükümet kuralları alanında dünya için cazip olabilecek açıklanmayan birçok söz konusu olduğunu, bunları en iyi şekilde beyan etmek gerektiğini kaydederek şöyle buyurdu. İslam mantığında hükümet dünyada yaygın olan hükümet biçimleriyle kökten farklıdır. Bu hükümet ne saltanat rejimine ne de günümüz dünyasının başkanlık sistemlerine ne de diktat rejimlere ne de darbeci liderlerin hükümetine benzer, bunların hiçbirine benzemek İslami hükümete has bir durumdur ve manevi temellere de dayanır. İslami nizam, halkçı olmak, dini olmak, inanca dayanmak, eşraf olmamak, müsrif olmamak, zalim olmamak ve mazlum olmamak ilkelerine dayanan bir nizamdır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, beyan cihadı hakkında üçüncü nokta olarak, milletin ilerleme ve yücelme yolunu sapkın ve tali yollardan ayırma zaruretini işaretle, bu ayırma akrabalık veya hizipçilik çıkarları temelinde olmadığını ve ancak İslam ve Kur'an-ı Kerim'e ve İslami nizamın hareketine inanma temelinde olması gerektiğini vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei konuşmasının sonunda beyan cihadı hakkında müsamahakar davranmak, dünya, talep, insanların hatta dinin suistifadelerini malzeme yapacaklarını belirterek şöyle buyurdu. Eğer beyan cihadı doğru yapılmazsa dünya talepler hatta dini hevesleri ve şehvetlerinin malzemesi yapar. Yani eğer ben ve siz işimizi doğru yapmazsak sırf dünyayı düşünenler bu uğurda hatta dini kullanacaktır. Nitekim Asr-ı Saadet'te Emeviler gibi zümrelerde böyle yaptılar. Buna göre ister kendimiz ister halkımız olsun şeytanın bu tür zorlu tuzaklarına düşmesinden Allah Teala'ya sığınırız.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden adlı sohbetimizin sonuna geldik.
Bizim programlarımızı www.farsude.com üzerinden takip edebilir ve ayrıca herhangi bir program hakkında görüşünüzü veya isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize ulaştırabilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın iyi niyetinden
Ukrayna krizinin tesirine kadar
Viyana müzakereleri.
Muhterem dinleyiciler, Hicri Şems'i 1400 yılında İran ve 4+1 grubu arasında Viyana'da düzenlenen nükleer müzakerelerinde yaşanan gelişmeleri ve gelinen son noktayı ele aldığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Programımızı hep birlikte dinliyoruz.
Hicri Şems'i 1400 yılında İran'da ve hatta dünyada yaşanan önemli gelişmelerden biri, Amerikalı terör devletinin kapsamlı ortak eylem planı COIP nükleer anlaşmasına tekrar geri dönmesi ve İran'a dayattığı illegal yaptırımlarını kaldırması için Viyana'da düzenlenen müzakerelerdi. Amerika'da Joe Biden yönetime iş başına geldikten sonra İran ve 4+1 grubuna üye olan ülkelerin arasında COIP nükleer anlaşmasını yeniden ihya etmek için 6 tür müzakere düzenlendi ve bazı ufak tefek ilerlemeler kaydedildi. Ancak daha sonra müzakerelerin devamı ve nihai anlaşmaya varılması İran'da yeni hükümetin iş başına gelmesine endekslendi. Böylece iki taraf 7. ve 8. olmak üzere iki tur daha müzakere etti.
İran ve 4+1 grubu arasında 7. tür müzakereler 5 ay aradan sonra İran'ın yeni yönetiminde ve Ali Bakri Kendi'nin başkanlığında 29 Kasım tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı ve yaklaşık 20 gün sonra sona erdi. 7. tur müzakerelerle bundan önceki 6 turda olduğu gibi COEP nükleer anlaşmasından çekilerek bu anlaşmayı ihlal eden taraf olan Amerika, COEP komisyonunun resmi müzakerelerine katılamadı. Ancak bu ülkeyi temsilen bir heyet, Amerika'nın İran İşleri Özel Temsilcisi Robert Malley başkanlığında 4+1 üyeleriyle temas halindeydi.
Müzakerelerin bu turunda İran'ın müzakereci heyeti karşı tarafa iki belge sundu. Belgelerden biri Amerika'nın yaptırımları kaldırmak üzere yapması gereken uygulamalar ve diğeri İran'ın nükleer yükümlülüklerine geri dönmesine ilişkindi. Gerçi batılı taraflar ilkin İran'ın önerilerini kabul etmek istemedi. Ama nihayetinde ve 7. turun sonunda ve 27 Aralık'ta başlayan 8. turun başında İran'ın önerdiği belgeler müzakerelerin devam etmesi için temel alınması onaylandı.
Müzakerelerin yeni turunda İran İslam Cumhuriyeti, önceki müzakerelerde gündemde olan önerilerden ve taslaklardan farklı öneriler ve taslaklarla masaya oturdu. Ve müzakereci heyeti gösterdiği kesin kararlılığı yüzünden karşı taraflar İran'ın yaptırımların kaldırılması, doğruluğunun sınanması ve bazı güvencelerin verilmesi yönündeki taleplerini anlaşma taslağında getirmeyi kabul etmek zorunda kaldı.
2021 yılında Biden yönetimi COEP nükleer anlaşmasına geri dönmek ve İran'a dayatılan yaptırımları kaldırmak üzere müzakerelere başladığında Washington yönetimi ilk önce COEP anlaşmasına geri dönme sürecindeki uygulamalarının doğruluğunun İran İslam Cumhuriyeti tarafından sınanmasına kesin karşı çıkıyor ve bunun imkansız olduğunu ileri sürüyordu.
Amerika Milli Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken gibi bazı Amerikalı yetkililer, Amerika yönetiminin COEP nükleer anlaşmasına geri döndüğünü resmen ilan ettikten sonra ne İran İslam Cumhuriyeti ve ne başkası bunun doğruluğunu sınama talebinde bulunmaması gerektiğini, zira Washington söylediği sözden emin olduğunu iddia ediyordu.
Ancak İran İslam Cumhuriyeti ve Amerikalı tarafın da bu mantığını kabul etmediği gibi Amerika ve Avrupa Trokyası'na göstermelik doğruluğu sınamanın esasen anlamsız olacağını kabul ettirdi. Nitekim Viyana'dan gelen son raporlara göre batılı taraflar doğruluğu sınamayı sadece 1-2 kısıtlı durumda değil, tüm yaptırım sahalarını kapsayacak şekilde yapılmasını kabul etmek zorunda kaldı.
Tahran Radyosu.
Güvence meselesine gelince Amerikalı yetkililer ilk başta sürekli yükümlülük eksenli COEP nükleer anlaşmasına devam edilmesine vurgu yapıyor ve yeniden bu anlaşmadan muhtemel çekilmesi Batı için herhangi bir bedel dayatmamasına özen gösteriyordu. Buna karşın Viyana müzakerelerinde İran'ın müzakereci heyeti birçok kez yükümlülük eksenli COEP nükleer anlaşmasının kullanma tarihi çoktan sona erdiğini ve Batı şimdi kaçınılmaz olarak nükleer anlaşmanın geleceği hakkında hukuki, teknik, itibar ve iktisadi bakımlardan güvence vermek zorunda olduğunu vurguladı.
Amerikalı yetkililer COEP nükleer anlaşmasını siyasi bir belge olarak biliyor ve bu ülkede iktidarın başına geçen her başkanın istediği şekilde ve kendi zevkine göre bu anlaşmaya davranabileceğini zannediyor. Bu arada İran ve 4+1 grubu arasında Viyana'da devam eden müzakerelerin bir bölümü Birleşmiş Milletler ve COEP Ortak Komisyonu'nun anlaşmanın geleceği hakkında gerekli hukuki güvencelerin verilmesinde ifa edecekleri rolleriyle ilgiliydi.
Gerçekte Amerika'nın bir sonraki yönetiminin tekrar COEP nükleer anlaşmasına karşı çıkma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, anlaşma ihya edildikten sonra İran ile işbirliği yapacak firmaların birkaç yıllık işbirliği ve İran'da kısa ve orta vadeli yatırımların hakkında herhangi bir kaygıları olmaları gerekir. Bu doğrultuda Amerika Hazine Bakanlığı bu firmalara söz konusu kaygılarını gidermek ve yapacakları yatırımların sonu hakkında korkularını bertaraf etmek üzere bazı gerekli güvenceleri vermesi gerekir.
Öte yandan bu güvencelerin bir bölümünün teknik boyutu söz konusudur. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın COEP nükleer anlaşmasından muhtemel çekilmesi teknik açıdan İran'ın nükleer faaliyetlerine zarar vermemelidir. Bu doğrultuda İran'ın zenginleştirdiği uranyum stoklarının bir bölümü ve ayrıca bazı yeni kuşak santrifüjler tarafların üzerinde mutabık kalacağı mekanizma ile İran topraklarında kalmalıdır.
Batılı taraflar özellikle Viyana müzakerelerinin 8. turunda arada bir zamanın daralmakta olduğunu ileri sürerek İran'ı baskı altında tutmaya çalıştı. Batılı taraflar Ocak ayının ortalarından sonra şimdiye dek 4 kez bu kartı oynadı. Ancak İran İslam Cumhuriyeti karşı tarafın bu oyununa gelmedi ve yapılan tehditleri umursamadı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ise 4 Mart'ta Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile telefon görüşmesinde batılı tarafın aceleci davranması İran'ın kırmızı çizgilerine uymaktan vazgeçmesine sebebiyet veremeyeceğini belirterek şöyle dedi. Ne zaman batılı taraflar bizim ilan ettiğimiz kırmızı çizgileri kabul etmeye hazır olursa biz de Viyana'da anlaşmaya varmaya hazırız.
Öte yandan Hicri Şems'i 1420'nin sonlarına yaklaşıldığı sıralarda Viyana müzakereleri sona erdiği yönünde bazı haberler yayımlandı. Rusya'nın Viyana müzakerelerinde temsilcisi Mihail Ulyanov ise Viyana müzakereleri nihai anlaşmaya varma eşiğine geldiğini açıkladı. Britanya'nın bu müzakerelerde temsilcisi Stephen Alcock da Twitter hesabında Farsça yayımladığı mesajında müzakere tarafları anlaşmaya çok yaklaştıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade ise bu açıklamalara gösterdiği tepkide pişkin olmayan bu tür iyi haberlerin yayınlanması iyi bir anlaşmanın alternatifi olamayacağını vurguladı.
Viyana müzakerelerinde anlaşmanın nihai şekline kavuştuğu yönünde bazı haber medyaya yansımaya başladığı bir sırada müzakerelerin sonlarına doğru iki konu daha gündeme geldi. İlk konu Joe Biden yönetiminin Viyana müzakerelerini iyi niyet ve ciddiyetle ilerlettiği iddiasında bulunduğu halde 3 Mart tarihinde İran'a karşı acil milli durum yasasının süresini bir yıl daha uzatmasıydı. Bu hareket Biden yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne baskılarını sürdürmekte kararlı olduğunu gösterdi.
İkinci konu ise Rusya'nın Amerika ve Avrupa ülkelerinden Rusya'ya Ukrayna krizi yüzünden dayattıkları yeni yaptırımların Moskova'nın İran'da yaptığı yatırımları olumsuz etkilememesi yönünde güvence talep etmesiydi. Gerçi İran İslam Cumhuriyeti bundan önce de Amerika ve Avrupa ülkelerinden COEP nükleer anlaşmasındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmelerini istemişti. Ancak Rusya'nın Amerika ve Avrupa ülkelerinden güvence talep etmesi nihai anlaşmanın ilan edilmesini erteletti ve Viyana müzakerelerinden durmasına sebep oldu. Amerika yönetimi son açıklamasında Rusya'yı Viyana müzakerelerini aksatması konusunda uyardı ama yine de bu müzakerelerin sonuç verme ihtimali başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinden daha güçlü olduğu anlaşılıyor.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi 1400 yılında İran ve 4+1 grubu arasında Viyana'da düzenlenen nükleer müzakerelerinde yaşanan gelişmeleri ve gelinen son noktayı ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-26-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan